Ayrım 6.
Sayfa 136. Rambert kendisine tanıştırılırken 3 kez başını salladı. Adı söylenmemişti ve Roy ondan söz ederken dostumuzdan başka bir şey demiyordu. Dostumuz size yardım edebileceğini söylüyor. Sizi... Roy sözünü kesti çünkü servis yapan kız Rambert'in siparişini almak için araya girmişti. Adamımız olan nöbetçilerle sizi tanıştıracak. İki dostumuzla sizi görüştürecek. İş bununla bitmiyor. Uygun zamanı nöbetçilerin kendileri belirlemeli. Bunun en basit yolu kent kapılarına yakın oturanlardan birinin evinde birkaç gece kalmanız. Ama önce dostumuzun gerekli ilişkileri size sağlaması gerek. Her şey ayarlandığında ödemeleri ona yapacaksınız. Dost mideye indirdiği domatesli biberli salatasını öğütüp dururken atı andıran kafasını bir kez daha salladı. Sonra hafifçe İspanyolcaya çalan bir vurguyla konuştu. Rambert'e ertesi gün için katedralin girişinde randevu vermeyi öneriyordu. İki gün daha, dedi Rambert. Bu iş kolay değil de ondan, dedi Rolf. Adamları bulmak gerek. At bir kez daha kafasını öne doğru salladı ve Rambert fazla coşku göstermeden öneriyi kabul etti. Yemeğin geri kalan bölümü konuşmayı sürdürmek için bir konu aramakla geçti. Ama Rambert atın futbolcu olduğunu öğrenince her şey kolaylaştı. Kendisi de epey futbol oynamıştı. Böylece Fransa şampiyonasından, profesyonel İngiliz takımlarının öneminden ve W tekniğinden söz ettiler. Yemeğin sonunda at iyice canlanmıştı ve bir takımda yarı sahadan daha iyi bir yer olmayacağı konusunda Rambert'i ikna etmek için senli benli konuşuyordu. Bilirsin diyordu, yarı saha futbolcusu oyunu kurandır. Oyunu kurmak da futboldur. Hep geride oynamış olmasına karşın Rambert de böyle düşünüyordu. Konuşma yalnızca bir radyo sesiyle bölündü. Radyoda alçak sesle duygusal ezgiler birbiri ardına çaldıktan sonra önceki gün vebanın 157 kişi kurban ettiği bildirildi. Topluluktan kimse tepki göstermedi. At suratlı adam omuz silkti ve ayağa kalktı. Roy ve Rambert de onun gibi yaptılar. Çıkarlarken orta saha oyuncusu Rambert'in elini enerjik biçimde sıktı. "Benim adım Gonzales," dedi. Bu iki gün Rambert'e bitmeyecek gibi geldi. Rio'ya gitti ve girişimlerini ayrıntısıyla anlattı. Sonra bir hasta ziyaretine giden doktora eşlik etti. Durumu kuşkulu bir hastanın kendisini beklediği evin kapısında ona veda etti. Koridorda bir koşuşturma gürültüsü ve sesler doktorun geldiğini haber veriyorlardı. "Umarım Taro gecikmez," diye mırıldandı Rio. Yorgun bir hali vardı. "Salgın hızla yayılıyor ha?" diye sordu Rambert. Rio sorunun bu olmadığını, hatta istatistik eğrisinin daha yavaş yükseldiğini söyledi. Yalnızca vebayla mücadele olanakları çok fazla değildi. "Malzememiz yok," dedi. "Dünyadaki tüm ordularda genellikle malzeme eksikliğini insanla kapatırlar. Ama bizim elimizde insan da yok." "Dışarıdan doktorlar ve sağlık personeli geldi." "Evet," dedi Rio. 10 doktor ve 100 kadar insan. Görünüşte bu çok. Hastalığın şimdiki durumu için ancak yeter. Salgın yayılırsa yetersiz kalacak. Rio içeriden gelen seslere kulak kabarttı. Sonra Rambert'e gülümsedi. "Evet," dedi. "Elinizi çabuk tutmalısınız." Rambert'in yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. "Biliyorsunuz," dedi kısık bir sesle. "Benim buradan gitmemin nedeni bu değil." Rio bunu bildiğini söyledi. Ama Rambert sözünü sürdürüyordu. "Sanırım ben korkak değilim. En azından çoğunlukla öyle değilim. Bu duyguya kapılma olanağım oldu. Yalnız katlanamadığım bazı düşünceler var." Doktor bakışlarını ona dikti. "Ona kavuşacaksınız," dedi. "Belki, ama bunun uzun sürmesi ve tüm bu süre içinde onun yaşlanması düşüncesine katlanamıyorum. 30 yaşında insan yaşlanmaya başlıyor. Her şeyden yararlanmak gerek. Bilmem anlayabiliyor musunuz?" Rio anladığını sandığını mırıldanırken Taro büyük bir heyecanla geldi. "Panaro'dan bize katılmasını rica ettim." diye sordu doktor. Düşündü ve "olur," dedi. "Buna memnun oldum," dedi doktor. "Kendisinin vaazından daha mükemmel olduğunu öğrendiğime memnun oldum." "Herkes böyledir," dedi Taro. "Yalnızca onlara fırsat tanımak gerek." Gülümsedi ve Rio'ya göz kırptı. "Yaşamın içinde benim işim bu, fırsatlar yaratmak." "Beni affedin," dedi Rambert, "ama gitmem gerek." Randevunun olduğu perşembe günü Rambert 8'e 5 kala katedral girişine gitti. Sıcak henüz bastırmamıştı. Gökyüzünden küçük yuvarlak bulutlar geçiyordu. Az sonra sıcağın yükselmesiyle kaybolup gideceklerdi. Kurumuş çimenlerden belli belirsiz bir nem kokusu yükseliyordu yine de. Güneydeki evlerin ardındaki güneş, meydanı süsleyen Jeanne d'Arc'ın tümüyle altından olan miğferini ısıtıyordu yalnızca. Bir duvar saati 8'i vurdu. Rambert ıssız katedral girişinde birkaç adım attı. İçeriden belli belirsiz dinsel ezgiler, eskimiş mahzen ve tütsü kokuları geliyordu. Ansızın şarkılar sustu. 10 kadar ufak tefek gölge kiliseden çıktı ve küçük adımlarla kente doğru yola koyuldular. Rambert sabırsızlanmaya başladı. Başka gölgeler de büyük merdivenlerden tırmanıyor ve katedral girişine yöneliyorlardı. Rambert bir sigara yaktı. Sonra bu yerin belki de buna uygun olmadığı aklına geldi. Saat 8'i çeyrek geçe kilisenin orkları kısık sesle çalmaya başladı. Rambert içeriye, karanlık kubbenin altına geçti. Bir süre sonra sağında önünden geçmiş olan kara gölgeleri fark etti. Bir köşede üzerine kentimizin atölyelerinden birinden alelacele kotarılmış bir Saint Roch heykeli konulmuş olan bir tür sunağın önünde kendi kendilerine toplanmışlardı. Diz çökmüş bu insanlar orada burada içinde kayarcasına dolaştıkları pustan biraz daha yoğun gölge parçaları gibi kül renginin içinde kaybolmuş iki büklüm gibi duruyorlardı. Tepelerinde de orkların sonsuz çeşitlemeleri duyuluyordu. Rambert çıktığında Gonzales merdivenleri inmiş, kente yönelmişti bile. "Gittiğini sandım," dedi gazeteciye. "Olabilir böyle şeyler." Oraya yakın bir yerde saat 8'e 10 kala bir başka randevu için arkadaşlarını beklediğini anlattı. 20 dakika boşu boşuna beklemişti. "Bir engel var, orası kesin. Bizim işimizde her zaman her şey kolay olmaz." Ertesi gün için aynı saatte şehitler anıtı önünde bir başka randevuyu öneriyordu. Rambert iç çekti ve fötr şapkasını geriye itti. "Bu bir şey değil," diye sözü bağladı Gonzales gülerek. "Tüm pozisyonları düşün biraz, gol atmadan önceki hücumları ve pasları." "Tabii," dedi Rambert, "ama oyun 1,5 saatten fazla sürmüyor." Oranın şehitler anıtı, denizin görebildiği tek yer olan kısacık bir mesafede, limanı kuşatan yalıyarlar boyunca uzanan bir tür gezi yolundadır. Ertesi gün randevuya ilk giden Rambert, savaşta ölenlerin listesini dikkatle okuyordu. Birkaç saniye sonra iki adam yaklaştı, kayıtsızca ona baktılar. Sonra gezi yolunun korkuluk duvarlarına dayandılar ve sanki kendilerini kaptırmışçasına boş ve ıssız rıhtımları izlemeye başladılar. İkisi de aynı boydaydı. İkisi de mavi bir pantolon ve kısa kollu denizci bluzu giymişlerdi. Gazeteci biraz uzaklaştı, sonra bir bankın üzerine oturdu ve dilediğince onlara bakabildi. O zaman taş çatlasa 20 yaşından fazla olmadıklarını fark etti. O sırada özür dileyerek kendisine doğru gelmekte olan Gonzales'i gördü. "İşte dostlarımız," dedi ve onu Marcel'le Louis diye tanıştırdığı gençlerden birinin yanına doğru götürdü. Yüzden bakınca birbirlerine çok benziyorlardı. Rambert onların kardeş olduğunu düşündü. "İşte," dedi Gonzales, "şimdi tanıştırma işi bitti. İşin kendisini ayarlamak gerek." Marcel ya da Louis, nöbet sırasının 2 gün sonra kendilerine geleceğini, bunun 1 hafta süreceğini ve en uygun günün saptanması gerektiğini söyledi. Batı kapısını beklemek üzere 4 kişi görevliydiler. Öteki 2 kişi ise askerlik mesleğindendi. Onları bu işe karıştırmak söz konusu olamazdı. Onlara güvenilmezdi. Zaten böyle bir şey masrafların artması demekti. Ama bazı geceler o 2 nöbetçinin bildikleri bir barın arka odasında bir süre kalmaya gittikleri oluyordu. Böylece Marcel ya da Louis, Rambert'e kent kapılarının yakınında bulunan evlerine gelip yerleşmesini ve kendisini almaya gelmeleri için beklemesini öneriyordu. O zaman geçiş tam anlamıyla kolay olacaktı. Ama acele etmek gerekiyordu. Çünkü kısa bir süredir kent dışına çift nöbet vardiyası yerleştirilmesinden söz edilir olmuştu. Rambert bunu onayladı ve son sigaralarından birkaçını onlara ikram etti. Bunun üzerine ikisinden hiç konuşmamış olanı Gonzales'e para işinin ayarlanıp ayarlanmadığını ve peşin bir miktar alıp alamayacaklarını sordu. "Hayır," dedi Gonzales, "buna gerek yok. O bir ahbap. Masraflar çıkışta ödenecek." Yeni bir randevu için anlaştılar. Gonzales ertesi gün için bir İspanyol lokantasında akşam yemeği önerisinde bulundu. Oradan nöbetçilerin evine gidilecekti. "İlk gece için senin yanında olacağım," dedi Rambert'e. Ertesi gün Rambert odasına çıkarken otel merdivenlerinde Taro'ya rastladı. "Rio'yla buluşacağım," dedi Taro. "Siz de gelmek ister misiniz?" "Onu rahatsız edip etmediğimden hiç emin değilim," dedi Rambert bir duraksamadan sonra. "Sanmıyorum. Bana sizden çok söz etti." Gazeteci düşünüyordu. "Dinleyin," dedi. Geç bile olsa, akşam yemeğinden sonra biraz zamanınız varsa ikiniz otelin barına gelin. Bu ona ve vebaya bağlı, dedi Taro. Yine de akşam saat 11'de Ryu ve Taro küçük ve daracık bara geldiler. 30 kişi kadar dirsek dirseğe oturmuş epey yüksek sesle konuşuyorlardı. Vebalı kentin sessizliğinden çıkıp gelen iki konuk biraz şaşkınlıkla durdular. Hala alkollü içkilerin verildiğini görünce bu hareketliliğin nedenini anladılar. Rambert barın bir ucundaydı ve onlara taburesinin tepesinden işaret ediyordu. Taro yanda oturan gürültülü bir müşteriyi sakince itti ve Rambert'in çevresine aldılar. Alkol sizi korkutmuyor mu? Hayır, dedi Taro, tersine. Ryu kadehindeki acı otların kokusunu içine çekti. Bu gürültü patırtının içinde konuşmak güçtü ama Rambert özellikle içmekle meşgul gibiydi. Doktor onun sarhoş olup olmadığını henüz anlayamamıştı. Bulundukları daracık lokalin geri kalan kısmını dolduran iki masadan birinde iki koluna iki kadın takmış bir deniz subayı şişman ve yüzü kan kırmızı bir adama Kahire'deki tifüs salgınını anlatıyordu. Yerliler için kamplar yapılmıştı, diyordu. Hastalar için çadırlar vardı. Nöbetçi kordonuyla çepeçevre kuşatılmıştı. El altından koca karı ilacı ulaştırmaya çalışan hasta ailelerine ateş açıyorlardı. Kolay iş değildi ama doğruydu. Zarif giyimli gençlerin oturduğu öteki masada anlaşılmayan bir konuşma tepeye asılmış bir pikaptan yayılan St. James Infirmary'nin ritmine karışıyordu. Memnun musunuz, dedi Ryu sesini yükselterek. Yakında, dedi Rambert. Belki hafta içi. Yazık, diye bağırdı Taro. Niçin? Taro Ryu'ya baktı. Ah, dedi Beriki. Taro sizin burada bize yararlı olabileceğinizi düşündüğü için böyle diyor. Ama ben sizin gitme isteğinizi çok iyi anlıyorum. Taro içki ısmarlamayı önerdi. Rambert taburesinden indi ve ilk kez olarak Taro'nun gözlerinin içine baktı. Size nasıl yararlı olabilirmişim ki? İşte, dedi Taro, acele etmeksizin elini kadehine uzatarak, bizim sağlık kollarımızda. Rambert o alışılmış dik kafalı düşünen havasına büründü ve yeniden taburesine çıktı. Şu sağlık kolları size yararlı gibi gelmiyor mu? Dedi Taro bir yudum içtikten sonra. Dikkatle Rambert'e bakıyordu. Çok yararlı, dedi gazeteci ve içkisini içti. Ryu elinin titrediğini fark etti. Evet, artık tam olarak onun sarhoş olduğunu düşündü. Ertesi gün Rambert ikinci kez olarak İspanyol lokantasına girdi. Sandalyelerini lokanta girişinin önüne çıkarmış, yeşil ve altın rengine bürünmüş ve sıcağın biraz olsun azalmaya yüz tuttuğu bir akşamın tadını çıkarmakta olan küçük bir topluluğun ortasından geçti. Lokantanın içerisi neredeyse bomboştu. Rambert oturmak için Gonzales'le ilk kez karşılaştığı masaya gitti. Servis yapan kıza bekleyeceğini söyledi. Saat 19.30'du. Yavaş yavaş insanlar yemek bölümüne geçtiler ve masalara yerleştiler. Yemek servisi başladı. Aşırı alçak olan kubbeyi çatal bıçak gürültüsü ve anlaşılmaz konuşmalar doldurdu. Saat 20'de Rambert hala bekliyordu. Işıkları yaktılar. Masasına yeni müşteriler oturdu. Yemeğini ısmarladı. Saat 20.30'da yemeğini bitirmiş, ne Gonzales'i ne de iki genç adamı görmüştü. Birkaç sigara içti. Yemek salonu yavaş yavaş boşalıyordu. Dışarıda çok çabuk gece oluyordu. Denizden gelen ılık bir hava camlı kapıların perdelerini usul usul kaldırıyordu. Saat 21 olduğunda Rambert salonun boşaldığını ve servis yapan kızın şaşkın şaşkın kendisine baktığını fark etti. Parayı ödedi ve çıktı. Lokantanın karşısında açık bir kafe vardı. Rambert bara yerleşti ve lokantanın girişini gözlemeye başladı. Saat 21.30'da oteline doğru yöneldi. Adresini bile almadığı Gonzales'e nasıl ulaşacağını boşu boşuna düşünüp duruyor, yeniden başlatılması gerekecek tüm girişimleri aklına getirerek yüreği allak bullak oluyordu. Tam o sırada ambulansların deli gibi geçtiği gecenin içinde sonradan Doktor Ryu'ya da söyleyeceği gibi tüm bu süre içinde karısını kendisinden ayıran duvarda bir kapı aralamak için tüm gücünü harcarken bir bakıma onu unuttuğunu fark etti. Ancak yine o anda tüm kapıların bir kez daha kapanmasıyla yeniden karısı onun asıl isteği oluvermişti. Ve bunu öyle ani bir acıyla hissetmişti ki, istese de içinden bir türlü atamadığı ve şakaklarını kemiren bu feci yürek yangınından kaçmak için oteline doğru koşmaya başlamıştı. Bununla birlikte ertesi gün çok erken saatte Cotard'ı nasıl bulacağını sormak için Ryu'yu görmeye gitti. ''Yapacağım tek iş var.'' dedi. ''O da tüm zinciri yeniden başlatmak.'' ''Yarın akşam gelin.'' dedi Ryu. Taro benden Cotard'ı davet etmemi istemişti. Nedenini bilmiyorum. Saat 10'da gelecek. Saat 10.30'da siz de gelin. Ertesi gün Cotard doktorun evine geldiğinde Ryu, Taro'ya kendi servisinde meydana gelen beklenmedik bir iyileşmeden söz ediyordu. 10 kişide bir. Onun şansı varmış diyordu Taro. Eh o zaman veba değilmiş dedi Cotard. Aynı hastalığın söz konusu olduğunu onu ikna ettiler. İyileştiğine göre bu hastalık olamaz. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Veba affetmez. Genelde etmez, hayır dedi Ryu. Ama biraz inatla sürprizler olabilir. Cotard gülüyordu. Peki öyle değil gibi. Bu akşam sayıları duydunuz mu? İyi niyetle Cotard'a bakan Taro sayılardan haberi olduğunu söyledi. Durum ciddiydi. Ama bu neyi kanıtlardı? Bu daha da özel önlemler gerektiğini kanıtlıyordu. Eh o önlemleri siz aldınız zaten. Evet ama herkes üstüne düşeni yapmalı. Cotard bir şey anlamadan Taro'ya bakıyordu. Taro birçok insanın elini bir şeye sürmediğini, salgının herkesi ilgilendirdiğini ve herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Sağlık kolları herkese açıktı. Bu bir görüş dedi Cotard ama hiçbir işe yaramayacak. Veba çok fazla güçlü. Göreceğiz dedi Taro sabırlı bir tonla. Her şeyi denedikten sonra. Bu sırada Ryu çalışma masasında fişleri temize çekiyordu. Taro sandalyesinde kıpırdanmakta olan rantçıdan gözünü ayırmıyordu. Niçin bize katılmıyorsunuz Monsieur Cotard? Öteki hakarete uğramış bir havayla kalktı. Yuvarlak şapkasını eline aldı. Benim işim değil bu. Sonra meydan okur gibi bir tonla. Hem ben vebanın yararını da görüyorum. Niye onu durdurmak için işe karışacakmışım? Anlamıyorum. Taro sanki ansızın bir gerçeği anlamış gibi eliyle alnına vurdu. Ah doğru unutuyordum. Bu olmasaydı tutuklanacaktınız. Cotard irkildi ve düşecekmiş gibi sandalyesine tutundu. Ryu yazı yazmayı bıraktı. Ciddi ve ilgili bir tavırla ona bakıyordu. Kim size bunu söyledi? Diye bağırdı rantçı. Taro şaşırmış gibiydi ve şöyle dedi. Siz. Ya da en azından doktorla biz bunun böyle olduğunu sandık. Cotard ise kaldıramayacağı denli güçlü bir öfkeye kapıldığından anlaşılmaz sözler geveliyordu. Sinirlenmeyin diye ekledi Taro. Ne doktor ne de ben sizi ele verecek değiliz. Sizin hikayeniz bizi ilgilendirmez. Hem sonra biz polisten hiç hoşlanmayız. Haydi oturun. Rantçı sandalyesine baktı ve biraz duraksadıktan sonra oturdu. Bir sürenin sonunda iç geçirdi. Birilerinin ortaya çıkardığı eski bir hikayedir diye durumu kabul etti. Unutulduğunu sanıyordum ama birisi bunu açıklamış olmalı. Bir gün beni çağırdılar ve soruşturma sonuçlanana kadar onların gözü önünde bulunmamı istediler. Sonunda beni tutuklayacaklarını anladım. Ciddi mi? Diye sordu Taro. Ne demek istediğinize bağlı. Ne olursa olsun bir cinayet değil. Hapis mi, zorunlu hizmet mi? Cotard bitkin gibi duruyordu. Hapis, talihim el verirse. Ama bir süre sonra ateşli bir tavırla sözü sürdürdü. Bu bir hata. Herkes hata yapar. Bu yüzden içeri tıkılma fikrine dayanamıyorum. Evimden, alışkanlıklarımdan, tanıdığım herkesten ayrılma fikrine. Ah, bu yüzden mi kendinizi asma işini çıkardınız? Diye sordu Taro. Evet, bir budalalık, kesinlikle. Ryu ilk kez olarak konuştu ve Cotard'a kaygısını anlattığını ama belki de her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Oh, şimdilik korkacak hiçbir şeyim yok, biliyorum. Anlıyorum, dedi Taro. Bizim kuruluşlara katılmayacaksınız. Şapkasını elinde çevirip duran öteki ise kararsız bakışlarla Taro'ya doğru ayağa kalktı. Bana kızmamanız gerek. Tabii ki hayır ama en azından, dedi Taro, mikrobu gönüllü olarak yaymamayı deneyin. Cotard vebayı istemediğini, öylesine başlarına geldiğini ve şimdilik işine gelmesinin kendi suçu olmadığını söyleyerek bu sözlere karşı çıktı. Rambert kapıya vardığında rantçı sesinde büyük bir coşkuyla şunları ekliyordu. Kaldı ki hiçbir şeye varamayacağınızı da düşünüyorum. Rambert Cotard'ın Gonzales'in adresini bilmediğini öğrendi. Ancak her zaman için o küçük kafeye gidebilirdi. Ertesi gün için sözleştiler. Ryu bu konuda ilgili bilgi edinmek istediğini söyleyerek belirtince Rambert Taro'yu ikisini hafta sonu gecenin herhangi bir saatinde odasına davet etti. Sabah olunca Cotard ve Rambert küçük kafeye gittiler ve Garcia'ya akşam ya da bir engel çıkması durumunda ertesi gün için bir buluşma notu bıraktılar. Akşam onu boşu boşuna beklediler. Ertesi gün Garcia oradaydı. Konuşmadan Rambert'in hikayesini dinledi. Bundan haberi yoktu ama ikametgahların denetimi için 24 saat süreyle mahallelere giriş çıkışın tümüyle kaldırıldığını biliyordu. Gonzales ve iki genç adam engelleri aşamamış olabilirlerdi. Ama tüm yapabileceği onların yeniden Raoul'la ilişkiye geçmesini sağlamaktı. Tabii ki bu ertesi günden önce olmazdı. Anlıyorum, dedi Rambert. Her şeye yeni baştan başlamak gerekecek. Ertesi gün bir sokak köşesinde Raoul, Garcia'nın varsayımını doğruladı. Aşağı mahallelere giriş çıkışlar durdurulmuştu. Gonzales'le ilişkiye geçmek gerekiyordu. İki gün sonra Rambert futbolcuyla yemek yiyordu. Aptalca bu, diyordu futbolcu. Buluşmak için bir yol saptamalıydık. Rambert de öyle düşünüyordu. Yarın sabah ufaklıklara gideriz. Her şeyi ayarlamaya çalışacağız. Ertesi gün ufaklıklar evde yoktu. Onları ertesi gün Place de Lisie'ye öğle yemeğinde buluşmak için haber bıraktılar. Rambert öğleden sonra karşılaştığı Taro'yu şaşkına çeviren bir yüz ifadesiyle odasına döndü. Keyifler iyi değil mi? Diye sordu Taro. Yeniden başlamak yüzünden, dedi Rambert. Ve davetini yineledi. Bu akşam gelin. Akşam iki adam Rambert'in odasına girdiğinde onu yatağında uzanmış buldular. Kalktı, hazırlamış olduğu kadehleri doldurdu. Rio kendisininkini alırken ona işlerin yolunda olup olmadığını sordu. Gazeteci yeni baştan her şeye başladığını, aynı noktaya döndüğünü ve yakında son buluşmaya gideceğini söyledi. İçkisinden içti ve şöyle dedi. Tabii ki gelmeyecekler. Bunu bir ilke haline getirmemek gerek, diyordu Taro. Henüz anlamadınız, diye yanıtladı Rambert omuz silkerek. Neymiş o? Veba. Ah, dedi Rio. Hayır, bunun yeni baştan başlamak demek olduğunu anlamadınız. Rambert odasında bir köşeye gitti ve küçük bir pikabı açtı. Nedir bu plak, diye sordu Taro. Biliyorum bunu. Rambert St. James Infirmary olduğunu söyledi. Plağın ortasında uzakta patlayan iki el silah sesi duyuldu. Bir köpek ya da kaçan biri, dedi Taro. Bir süre sonra plak bitti ve bir ambulans sesi belirginleşti, çoğaldı, otel odasının pencerelerinin altından geçti, azaldı ve sonunda silinip gitti. Bu plak eğlenceli değil, dedi Rambert. Üstelik bugün 10. kez dinliyorum. Bu kadar çok mu seviyorsunuz? Hayır, ama elimde başkası yok. Ve bir süre sonra, size söylüyorum, yeni baştan başlamak demek.